Item 4. Hastane. Arthur Hayley. Sayfa 40. 3. Bölüm. Üst katlardaki sıcak ve hareketin tersine zemin katın çini döşeli koridoru sakin ve serindi. Bu sükuneti küçük bir kafile bozuyordu sadece. Beyaz gömlekli, lastik papuçlu bir hademenin ittiği tekerlekli sedye ağır ağır ilerliyor, hemşire Penfield da yanı başında yürüyordu. 11 yıllık hizmet süresince Penfield bu yolu kaç kere yürümüştü? 50 kere mi? Gözlerini kefenin altında yatana dikmiş, kendi kendine bu sorunun cevabını vermeye çalışıyordu. Belki daha çok. Hastane odasıyla morg, yaşayanların dünyasıyla ölülerin toprağı arasındaki bu son yolculuk, hesabı tutulmayan bir şeydi. Bu son yolculuğa çıkanın servis koridorlarından geçirilmesi, canlıların ölümün bu kadar yakınında bulunmaktan ürkmemeleri için servis asansörüyle indirilmesi bir gelenekti. Hemşirenin bakımıyla görevli olduğu hastaya yaptığı son hizmetti. Tıbbın başarısızlığına rağmen doktorun hastasını kolayca bırakmadığının bir çeşit gösterilmesiydi. Hastanın bakımı iyileşmesi için gösterilen çabalar ölümün ötesinde de kısa bir süre simgesel olarak devam ediyordu. Burada beyaz koridor bir kavşağa varıyordu. Sağa yönelen geçitten makine uğultuları gelmekteydi. Hastanenin makine dairesiydi burası. Isıtma tesisleri, sıcak su, elektrik tesisatının tümü, yedek jeneratörler hep buraya yerleştirilmişti. Diğer yönü gösteren bir tabelada da patolojik anatomi laboratuvarı, morg yazılıydı. Hademe Whiteman tekerlekli sedyeyi sola döndürdüğünde ya işine ara verdiği ya da kaytardığı için orada bulunan bir kapıcı ağzına götürdüğü Coca-Cola şişesini indirdi ve kenara çekildi. Elinin tersiyle dudaklarını sildi, ölüye yönelen el hareketiyle dayanamadı demek ha dedi. Sözleri Whiteman içindi. Daha önce de kaç kere oynanmış bir oyundu bu. Whiteman da aynı oyunu daha önce oynamıştı. Piyango ona çıktı gibime geliyor karşılığını verdi. Kapıcı evetlercesine başını salladı, sonra yeniden şişesini kaldırıp bir yudum aldı. Ölümle otopsi arasındaki zaman ne kadar kısa diye düşündü hemşire Penfield. Bu hareketsiz gövde bir saatten de kısa bir süre önce canlı, 53 yaşında, mühendis George Andrew Danton'a aitti. Koltuğunun altında taşıdığı tabeladan durumunu ayrıntılarıyla biliyordu. Ailesinin davranışı ölümden sonra da önce olduğu gibiydi. Dengeli, üzgün ama sinir nöbetlerinden uzak. Bu da Mr. McMahon'un otopsi yapma iznini daha rahatlıkla istemesine yol açmıştı. Tatlılıkla girmişti sözü. Mrs. Danton, bunu düşünmek ve sözünü etmek sizin için güç olacak biliyorum ama bir isteğim var sizden. Otopsi izni vermenizi rica ediyorum. Sonra alışılmış sözlerle herkesin iyiliği için hastanenin mümkün olduğu kadar yüksek bir bilimsel düzeye varmak istediğini, bir doktorun teşhisinin nasıl açıklanabileceğini ve bundan tıp öğretiminde nasıl yararlanılacağını, bütün bunların ailenin kendisi ve gelecekte hastaneye yatacakları için ne gibi bir ihtiyat tedbiri ve garanti olduğunu anlatmaya devam etti. Oğul sözünü kesti ve sakin bir sesle anlıyoruz dedi. Gerekli olan belgeleri hazırlarsanız annem imzalayacaktır. Bunun üzerine hemşire Penfield otopsi belgesini hazırlamıştı ve şimdi 53 yaşında ölü George Andrew Danton teşrih bıçağının altına yatmaya hazır bekliyordu. Otopsi salonunun kapıları açıldı. Laboratuvarın zenci hademesi ve morg bekçisi George Wren sedye içeri girerken başını kaldırdı. Otopsi salonunu yeni temizlemişti. Burası bembeyaz ve pırıl pırıldı. Wildman onu geçen zamana rağmen eskimeyen şaka yolda bir sözle selamladı. ''Sana bir konuk getirdim.'' Rin saygıyla bu cümleyi 100 kere işitmemiş gibi ağzını kulaklarına yayıp gülümseyerek dişlerini gösterdi ve ''Şuraya bırakın'' dedi. Whiteman bir manevrayla tekerlekli sedyeyi masanın yanına getirdi. Rin de George Andrew Danton'ın çıplak ölüsünü örten çarşafı kaldırdı. Özenle katlayıp Whiteman'a geri verdi. Bir ölüm olayı çarşafların hesabının tutulmasını engellemiyordu. Ölünün altından geçirilen başka bir çarşafın yardımıyla iki adam cesedi masaya aktardılar. Yükü taşırken Rin homurdandı. Ölü iri yarı uzun boylu ve hayatının sonlarında şişmanlamış biriydi. Boş sedyenin ardında uzaklaşırken Whiteman güldü. ''Yaşlanıyorsun George, yakında sıra sana gelecek.'' Rin başını salladı. ''Seni de bu masaya yatırana kadar yaşayacağım.'' Görüntü en ufak bir aksaklık olmadan devam ediyordu. Şimdiye kadar kim bilir kaç kere oynanmıştı aynı oyun. Belki uzak bir geçmişte ikisi bu kapkara mizahı bulmuşlar, bütün günlerini birlikte geçirdikleri ölülerle aralarında bir çeşit tahta perde dikme içgüdüsü onları bu yola itmişti. Böyle olsa bile işin bu yanı çoktan unutulmuştu. Artık bir gevezelikten başka şey olmuyordu. Rastgele bir söz, beklenen bir formalite, o kadar. En ufak bir korku, hatta bir rahatsızlık duymayacak kadar alışmışlardı ölüme. Otopsi salonunun öbür ucunda Dr. McNeil, hemşire Penfield'da yükü içeri girdiği sıra sırtına geçirdiği beyaz gömleği bağlıyordu. Hemşirenin kendisine verdiği kağıtlara göz atıp ölüyle ilgili bilgileri çabucak okurken, hemşire Penfield'ın varlığının, ılıklığının ve hafif kokusunun farkındaydı. Kolalanmış üniformasının içinde ve çok yakınında olduğunu hissediyordu. Başlığının altındaki saçlarının hafiften karıştığını görüyor ve parmaklarını bu saçlarda gezdirmenin hoş olacağını düşünüyordu. Düşüncelerini zorla ve yeniden elindeki kağıtlara yöneltti. Tamam olduğunu sanıyorum. Hemşire Penfield'ın üzerinde talihini deneyecek miydi, denemeyecek miydi? 6 hafta olmuştu bile. 27 yaşında bir adam için 6 hafta uzun bir yoksunluk dönemiydi. Penfield'ın çekiciliği ortanın üstündeydi. 32 yaşında vardı belki, ilginç olacak kadar genç, saflığını uzun süre önce yitirecek kadar da yaşlıydı. Zeki, yakın, güzel vücutluydu. Beyaz üniformanın altında külotunun çizgisini seçiyordu. Bu sıcaklarda içine fazla bir şey giymiyordu herhalde. Roger McNeil hesapladı. Razı gelene kadar kızı 1-2 kere çıkarması gerekecekti. Bu da meseleyi hallediyordu. O ay yapamazdı, parası azdı. Bekle beni Penfield, yine geleceksin. Başkaları da ölecek, sen yine geleceksin buraya.
Evet, sanırım her şey tamam. Teşekkür ederim doktor.
Penfield ona gülümsedi ve yürüdü gitti. Durum ayarlanabilirdi. McNeil bundan emindi. Kız uzaklaşırken arkasından seslendi. ''Bize başkalarını da getirin, müşteriye ihtiyacımız var.'' Bir eskimiş şaka daha. Ölüm karşısında yine savunmayı sağlayan bir alay. Elaine Penfield dışarı çıkan hademe çocuğu izledi. İşi bitmiş, geleneklerin gereği yapılmış, istenmeden fazladan iş görülmüştü. Bundan böyle görevi hastaların, canlıların yanı başındaydı. Doktor McNeil'ın bir teklif yapmak üzere olduğu izlenimine kapılmıştı. Bir başka sefere nasılsa. George Brin ölünün boynunun altına tahta bir destek sürüp kollarını düzeltirken McNeil otopsi için gerekli araçları hazır ediyordu. Bıçaklar, kaburgaları kesmek için kalın bir makas, pens ve kafatası için güçlü bir testere. Rin çalışkan bir insan olduğundan bunların hepsi tertemizdi ama 4 kat yukarıdaki ameliyat salonunda yapılması gerektiği gibi mikroptan arınmamıştı. Burada masaya uzanmış yatan şey için mikrop kapmaya da kan zehirlenmesi gibi sorunlar söz konusu değildi. Sadece doktor kendi yönünden tedbir almak zorundaydı. George Rin bakışlarında bir soruyla McNeil'a baktı ve doktor ona bir baş işareti yaptı. ''Hemşire odasına telefon etsen iyi olur George. Öğrencilerin inebileceğini söyle onlara. Doktor Pearson'a da hazır olduğumuzu bildir.''
''Peki doktor.''
Rin kendisine söyleneni yapmak için dışarı çıktı. Laboratuvarda görevli olan McNeil, hastaneden aldığı maaş bir hademeninkinden fazla olmasa bile otorite sahibiydi. Ama bir hademe ile arasındaki farkın iyice açılmasına fazla bir şey kalmamıştı artık. 3,5 yıllık asistanlık döneminden sonra 6 ay daha geçtiğinde bir patolojik anatomi laboratuvarı şefliğine göz dikebilirdi. Yıllık ödeneği 24 bin doları bulan bir görev düşlemeye koyuldu. Çünkü neyse ki bu alanda arz talepten fazla olmaya devam ediyordu. O zaman da hemşire Penfield ya da başkalarıyla bir gece geçirip geçiremeyeceğini düşünmesinin gereği kalmıyordu. İçinden ama yüzü hiçbir şey belli etmeden bu tasarıya gülümsedi. McNeil'a işi düşenler onu soğuk ve inatçı bulurlardı. Gerçekten böyle olurdu sık sık. Şakacılıktan yoksun bulanlara gelince bunlar hiç haklı değillerdi. Gerçekten erkeklerle kolay dostluk kurmazdı ama kadınlar onu çekici bulurlardı. Bunu çok erken keşfetmişti ve faydalanmayı da bilirdi. Stajyerliğinde meslektaşlarını meraka düşürürdü hep. Aralarında en kasvetli görünüşlü ve düşünceli kişi olan McNeil, yakışıklılıklarından emin pek çok kişinin tersine hemşireleri kolaylıkla elde eder, kız öğrencilerden de bir sürüsünü yatağına almayı başarırdı. Otopsi salonunun kapısı açıldı. Mike Seddons rüzgar gibi içeri daldı. Seddons geçici olarak laboratuvarda görevlendirilmiş cerrahi ihtisası yapan bir gençti ve her işi telaşla yapardı. Kızıl saçları bağımsız bir rüzgar rahat bırakıyormuş gibi başının dört yanında dikilirdi. Aydınlık ve genç yüzü hep sevimli bir gülümsemeyle buruşmuştu sanki. McNeil anatomiyi o güne kadar rastladığı stajyerlerin pek çoğundan daha rahat kavradığını gördüğü halde Seddons'un gösterişçi olduğunu düşünürdü. Seddons masanın üzerindeki ölüye baktı. Ha, yine iş var. McNeil bir işaretle kağıtları gösterdi. Seddons bunları alırken sordu. Neden ölmüş? Sonra okudu. Koroner yetmezlik. Yazılı olan bu. İşsiz mi yapacaksınız? McNeil başını salladı. Pearson gelecek. Seddons şaşkın bakışlarını ona yöneltti. Bizzat patron mu? Bunun özel bir durumu mu var ki? Bir maşaya 4 sayfalık otopsi formüllerini kıstıran McNeil, bilmiyorum dedi. Sanırım öğrencileri etkilemek istiyor. Isparlama gösteri. Seddons ağzı kulaklarına vararak açıkladı. Bunu görmeliyim doğrusu. Öyleyse iş görebilirsiniz dedi McNeil elindekini ona geçirerek. Şunu doldurun lütfen. Memnuniyetle. Seddons McNeil'ın elindeki kağıtları aldı ve kendi kendine konuşarak ölünün vücuduyla ilgili notlar almaya koyuldu. Açık seçik bir apandisi dizi. Sol kolda küçük bir et beni. Ölünün kollarını iki yana açtı. Özür dilerim bayım. Not aldı yeniden. Hafiften katılaşma. Göz kapaklarını açtı. Göz bebekleri yuvarlak, çap 3 milimetre. Kasılmış olan çeneyi açtı, dişleri bir görelim. Ayak sesleri koridoru çınlattı, kapı açıldı. McNeil'in hemşire okulu öğretmenlerinden olduğunu bildiği hemşire aralıktan başını uzattı. Günaydın Doktor McNeil. Günaydın, içeri girebilirsiniz. Genç hemşire adayları sırayla içeri doldular. Topu topu 6 kişiydiler ve her biri içeri girerken yatan ölüye sinirli sinirli baktı. Mike Seddons gülümseyerek seslendi onlara. Çabuk olun kızlar, en iyi yerlere oturmakta acele edin. Sizler için ayırdık bunları. Gelenleri süzüyordu. O güne kadar görmediği 2 yeni kız vardı aralarında. Biri hoş bir esmerdi. 2 kere baktı ona. Bak bu iyiydi işte. Biçimsiz üniformanın altında bile sık rastlanan şeylerden olmadığı anlaşılıyordu. Sahte bir kayıtsızlıkla yürüdü, sonra esmer güzeliyle diğerlerinin arasına girmek için bir manevra yapıp kızın önünde dikildi. Keyifli bir gülümsemeyle şimdiye kadar sizi gördüğümü hatırlamıyorum dedi. Oysa diğerleriyle birlikte geldim buraya. Kız içtenlik ve merak karışımıyla yüzüne baktı, sonra alaycı bir sesle ekledi. Hem doktorların 1. sınıf öğrencilerini hiç fark etmediklerini işittim. Seddons düşünür gibi yaptı sonra.
Genel kural budur gerçekten dedi. Ama ara sıra bir istisna yaptığımız olur. Bu da öğrencisine bağlıdır tabii. Gözleri hayranlıkla dolu devam etti. Unutmuştum. Adım Mike Saddons.
Ben de Vivian Loberton dedi kız ve gülmeye başladı.
Sonra sınıfın eğitimiyle görevli kişinin tatsız bakışını yakalayarak birden sustu. Kızıl saçlı genç operatör Vivian'ın hoşuna gidiyordu. Ama burada gülmek ve şakalaşmak yersiz kaçıyordu doğrusu.
Öyle ya, masada yatan adam ölüydü, kendilerine söylendiği gibi. Yeni ölmüştü ve bu nedenle hepsini işten çekmiş, otopsiyi izlemeleri için aşağı indirmişlerdi.
Otopsi sözcüğünü düşünmek Vivian'ın burada olup bitecekleri hatırlamasına yol açtı. Nasıl bir tepki göstereceğini merak ediyordu. Hemşire olduğunda ölü görmeye alışacağını, bir sürü ölü göreceğini ama şu sıra bunun çok yeni ve ürkütücü olduğunu düşündü.
Koridorda yeni ayak sesleri işitildi. Bu sesler yaklaştı. Mike Saddons genç kızın koluna dokundu ve mırıldandı.
Bu konuşmaya en yakın gelecekte devam ederiz.
Kapı birden açıldı. Doktor Joseph Pearson içeri girerken hemşire adayları saygıyla gerilediler. Doktor onları kısaca bir günaydın sözcüğüyle selamladı. Sonra mırıldanarak verdikleri cevabı beklemeden bir dolaba yürüdü. Beyaz ceketini çıkardı, raftan aldığı bir gömleğe geçirdi kollarını. Pearson, Mike Saddons'a işaret etti. Genç çocuk gelip sırtındaki bağları düğümledi. Sonra iyi anlaşmış bir çift gibi birlikte bir küvete doğru yürüdüler.
Saddons, Pearson'ın ellerine bir talk pudrası döktü, sonra da bir çift kauçuk eldiven uzattı.
Yaşlı adam ellerini kauçuk eldivenlere geçirdi. Bütün bu hareketler sessizlik içinde yapılmıştı.
Pearson, prosunun yerini değiştirdi ve homurdandı.
Teşekkür ederim.
Masanın yanına vardı. McNeil'ın uzattığı kağıtları aldı ve görünürde yazılı olmayan her şeyi unutarak kendini bu kağıtlarda yazılı olanlara verdi.
O ana kadar Pearson masada yatan ölüye bakmamıştı bile. Hareketlerini izleyen Saddons, bir senfoni çaldırmak üzere salona giren ünlü orkestra şeflerinden birini andırdığını düşündü. Eksik olan alkışlardı sadece.
Pearson durumu iyice sindirdikten sonra ölüyü inceledi.
Saddons'un aldığı notlarla kendi bulduklarını karşılaştırdı, sonra kağıtları bıraktı, prosunu ağzından çekerek masanın öbür ucunda toplanmış bulunan öğrencilere döndü.
''Sanırım ilk kez bir otopside hazır bulunuyorsunuz.''
Bir mırıltı dolaştı ortalıkta. ''Evet efendim'' diyordu kimi. ''Evet doktor'' diye cevap veriyorlardı diğerleri.
Pearson başını salladı.
''Ben bu hastanenin anatomi uzmanı Dr. Pearson'ım. Bu baylar da yardımcım Dr. McNeil ve ihtisasının 3. yılını tamamlamakta olan Dr. Saddons.''
Saddons'a dönüp sordu.
''Doğru değil mi?''
''Evet öyle doktor.'' dedi Saddons gülümseyerek.
Pearson devam etti.
''Evet, 3. yılını tamamlıyor ve bir süre için burada bize yardımcı oluyor.''
İlgiliye şöyle bir göz attı.
''Yakında ihtisası bitiyor. Operatörlük yapabilecek ve ürkmeden bekleyen insanların üzerine salıverilecek.''
Genç kızlardan ikisi kıkırdadı, diğerleri gülümsediler. Saddons keyifle yüzünü buruşturdu. Epey eğleniyordu.
Pearson operatörlere ve cerrahiye taş atma fırsatını hiç kaçırmazdı. Herhalde bunda haklıydı da. 40 yıllık doktorluğu süresince pek çok cerrahi hatası yakalamış olmalıydı. Karşısındaki McNeil'e kaşlarını çatarak baktı.
McNeil bu hafifliği onaylamıyor diye düşündü Saddons. McNeil mesleğinin ciddi alınmasını istiyor.
Pearson devam ediyordu.
Anatomi uzmanlarının çoğu kere hastanın hiç görmediği doktor diye tanımlarlar. Oysa tıbbın pek az dalı hastaların iyiliği için bizim kadar uğraşır.
Sıra reklam cümlelerinde diye düşündü Saddons, iyi satıcı malını övüyor.
Pearson'ın sonraki sözleri ona hak verecekti.
Hastanın kanını inceleyen, dışkılarına bakan, rahatsızlığını izleyip meydana çıkaran, urun, habis ya da selim olduğuna karar veren anatomi uzmanıdır. Hastalık konusunda hastanın doktorunu uyaran, ara sıra bütün çareler boşa çıktığında Pierce sustu ve anlamlı bir bakışla George Andrew Danton'ın ölüsünü süzdü. Genç kızların gözleri de bu bakışı izledi.
Kesin teşhisi koyan yine odur.
Pearson yeniden sustu. Ne iyi bir oyuncu şu ihtiyar diye düşünüyordu Saddons. Numaradan utangaçlığa sapmayan ne tabii bir oyuncu. Pearson prosunu havaya dikti ve genç hemşire adaylarına hitap etti.
Pek çok otopsi salonunun duvarında rastlayacağınız birkaç sözcüğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Mortui vivos docent.
Pearson yüksek sesle tekrarladı, Latince sözleri çevirdi.
Ölüler canlıları eğitirler.
Sözüne devam etmeden yeniden ölüye baktı.
Şimdi de aynı şey olacak. Bu adam görünürde...
Görünürde sözcüğünün üzerine iyice bastı.
Kalp damarlarından birinin tıkanması sonucu ölmüş. Otopsi bunun gerçek olup olmadığını bize gösterecek.
Sözünün burasında Pearson prosundan derin bir nefes aldı. Ne olup biteceğini kestiren Saddons yaklaştı. Bu gösteride bir figürandı ama tek kelimeyi bile kaçırmamaya kararlıydı. Mavi bir duman bulutu koyveren Pearson prosunu Saddons'a uzattı. O da masanın epey ötesinde bir yere bıraktı bunu. Yaşlı adam önünde duran araçlara göz attı, bir teşrih bıçağı seçti, sonra keseceği yeri göz kararıyla hesapladı. Ustaca bir hareketle keskin çeliği bastırdı. McNeil belli etmeden hemşire adaylarını inceliyordu. Böyle şeyleri kaldırmayan kişilere otopsi seyretmek öğütlenir gibi değildi. Hatta diğerleri, ilk deneyini geçirenler için bile dayanılması güç bir görüntüydü. O ana kadar masada yatan hiç olmasa dış görünüşüyle canlılara benziyordu. Ama bıçak işin içine girdi mi hayale kapılmak imkansızdı. Artık insanın önünde bir adam, bir kadın ya da bir çocuk değil, sadece etler ve kemikler... Hayat değil, bir hayat görüntüsü kalıyordu. Son gerçekti bu. Hepsinin varacağı sondu. Kitab-ı Mukaddes'in dediği gibi, çünkü sen tozsun ve yine toz olacaksın.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 52.